Ayrım 27 sayfa 303. Benzer bir inanç ya da iddiayı Wagner'da da görürüz. Wagner'a göre musiki dünyanın özünü açığa çıkarır. O, ide olarak dünyayı tasvir etmez. Bilakis bizatihi kendisi bir dünya idesidir. Dolayısıyla da topyekun musiki kavramlarla açıklayabilen bir kimse, aynı zamanda dünyayı izah eden bir felsefe de takdim etmiş demektir. Sesin, kelamın, harmoninin en genel anlamıyla musikinin metafizik ve ilahi yapısına dikkat çeken Mevlana'nın mesnevi, manevisine, bişnev dinle ile başlaması, kainatın ilahi ritmine ve ahengine bir gönderme olsa gerektir. Benzer bir yaklaşımla, yani evrenin ezeli ahenginin ritmik yapısını dinlememiz gerektiğini ifade eden Leibniz, musikinin ruhun gizli bir sayma egzersizi olduğunu, fakat burada ruhun kendi sayışının bilincinde olmadığını belirtir. Musikinin kuvvetli bir duygu kaynağı ve dönüştürücü olması, onun dini inanç ve ritüellerin duygusal bir tecrübe içinde öğrenilmesine, hatta dindarlık hissinin artmasına ve dinde bazı vukufiyetlerin kazanılmasına yardımcı olabileceği izlenimini verir. Daha açık bir ifadeyle musiki hem dini tecrübeye katılımı hem de dini tecrübenin kendisini yoğunlaştırıp kuvvetlendiren bir etki yaratması ve dinin mutluluk, üzüntü, umut, korku ve benzeri tecrübelerini ifade edecek bir sembol imkanına sahip olması onun önemini bir kat daha artırmaktadır. Ritüel ve musiki, kolektif bir coşku üretebilen, sosyokültürel yaşamın temsili bir modelini sunan nitelikleriyle dini hayatın sosyokültürel yaşamla bütünleşmesinde, dindarlığın toplumsal boyutunun temel karakterinin belirmesinde etkin rolleri oynarlar. Tekrarlanabilirlik, kalıplaşmışlık, ardışıklık gibi ritimsel ve sembolik yapısal ritüel, bir yandan inancın öğrenilmesini temin ederken, diğer yandan da inancın kolektif bir paylaşımın konusu haline gelmesini sağlar. Musikinin de eşlik ettiği söz konusu kolektif paylaşım, bir yandan dini ritüellere katılımı artırarak dindarlıkta derinleşmeyi sağlarken, diğer yandan da sosyokültürel değerleriyle bu değerlere uygun davranış biçimlerinin edinilmesinin önünü açar. Ayrıca ritüeller ve musiki sosyalizasyonu sağlamak suretiyle sosyal bütünleşmeyi meydana getirdiği gibi çatışmaları dramatize ederek de toplumsal bütünleşmenin devamlılığını temin eder. Berlioz'un etkileyici bir müzik eserini dinlerken yaşadıkları musikinin insan ruhunda nasıl bir arınmaya sebep olabileceğini ve onun ritüelistik karakterini gösterir niteliktedir. Yaşamsal güçlerim artmış gibi oluyor. Kan dolaşımımda garip değişimler duyuyorum. Atar damarlarım şiddetle vuruyor gözyaşları. Kaslarımın tepkileri, tüm uzuvlarımda titremeler, ellerin ve ayakların tümüyle uyuşması, görme ve işitme sinirlerinin bir ölçüde felç olması. O sırada hemen hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey işitmiyorum. Başım dönüyor. Yarı yarıya baygın düşüyorum. Efsane, mit ve ritüel. Efsanenin akli ve bilimsel hakikate, sembolik düşüncenin de mantıksal düşünceye karşıt olduğuna inanılır. Hiç kimse efsanelerin bilimsellik iddiası taşıdığını savunmaz. Fakat bu efsanelerin bilim ve bilgi karşıtlığını desteklediği, hatta bilim dışı bir şey olduğu anlamına gelmez. Efsaneler insanların dünyaya ve kutsala ilişkin tecrübelerini nasıl anladıkları ya da anlamlandırdıklarını, başka bir ifadeyle biz insanların hayatlarımıza nasıl bir anlam ve temel atfettiğimizi sembolik bir tarzda da olsa anlatmaya çalışan hikayeler toplamıdır. Efsanelerde de bir entelektüel zemin olmasına rağmen onlarda daha çok duygu, heyecan ve tutkular ön plandadır. Efsaneler duygu ağırlıklı özellikleriyle bir anlamda müzikal bir parçaya benzerler. Yani müzikal parçalar gibi tekrarlanabilirlikleriyle ya da çalınabilirlikleriyle yeniden hayat bulur ve insanlara geçmişin tecrübesini aktararak varlığı ve kendimizi yeniden anlamlandırmamızı sağlarlar. Efsaneler, söz konusu yapısıyla ritüellerde ve dini olsun ya da olmasın her türlü törende durmadan temsil edilirler. Belki de bir dini seremoni ya da tören her şeyden önce bir efsanenin yeniden sahnelenmesi veya bir şekilde fiille ifadesidir. Kelimenin asıl anlamıyla yaşanılmış hikayenin yeniden aktüelleşmesidir. Bu bağlamda dini tören ve ritlerin önemli bir oranda belli bir efsaneyi temsil ettiğini ve bizi içinde barındırdığı hayati tecrübeye yeniden bağladığını söyleyebiliriz. Dini tören ve ritlerin temel amaçlarından biri, söz konusu hayati tecrübeye, yani başlangıca katılarak onunla birleşmemizi sağlamaktır. Ritler ve törenler, efsanenin başlangıcına katılımından aldıkları enerjiden hareketle, şimdiyi düzenler ve bizi daha hakiki, daha derin, daha mutlak bir realiteye dahil ederler. Bize yaşama sevinci ve umudu verirler. Bayramlar, kutsal dans veya oyun, dine ya da tarikata giriş gibi törenler, efsanelerin ritüeller üzerindeki etkisini gösteren sadece bazı örneklerdir. Belirli hikayesi olan bu ritüeller bizi sadece yaşanılan tecrübeyi yeniden yorumlamaya değil, kutsalın tecrübesini anlamaya da götürürler. Eski efsanelerin bugünün anlam dünyası perspektifinden hareketle, aslından uzaklaştırılarak yorumlandığı, yani onları her anlamaya çalıştığımızda bozduğumuz iddia edilmektedir. Fakat Dufour'a göre bu düşünce doğru değildir. Çünkü bugün onlar farklı ya da başka görünmelerine rağmen daha fazla canlılık yüklüdürler. Onların bugünün sembol ve ritüellerine dönüşmeleri bozuldukları anlamına gelmez. Görüldüğü üzere ritüeller geçmişi ve şimdiyi yüklenen aksiyon halindeki efsaneler örgüsüdür. Bu dini öyküler, insan davranışları açısından açıklayıcı bir model görevi ifa ettikleri gibi ahlaki davranışların desteklenmesini de sağlarlar. Dolayısıyla da efsanelerin, mit, ritüeller sırasında kullanılması kadar doğal bir şey yoktur. Belki de söz konusu nedenden ötürü, M.L.Y.D. efsanede mitin gerçek anlamının ancak ritüel esnasında ortaya çıktığını savunmuştur. İçtimai hayatı kuşatan bütün meseleler, efsanelerle bütünleşen merasim ya da ritüellerin çeşitli safhalarında devamlı surette temsil edilirler. Hangi gayelerle yapılırsa yapılsınlar, ritüel ve dini törenlere eşlik eden mutlaka bir estetik unsur vardır. Bu bazen bir efsanenin yeniden canlandırılması, etkileyici bir musiki tecrübesi ya da çeşitli dramatik sembollerdir. Mesela bir cemiyete ya da dine giriş töreninde yaşanılan estetik heyecan, ferdin yeni girdiği cemiyetin içtimai ve ahlaki hayatına intibak sağlamasını kolaylaştırır. Bir efsane ve epopenin çevresinde inkişaf eden ve zengin bir konuya malik olan hikayeler bizi gerçek manasıyla çoğu zaman ritüel bir dramla karşılaştırır. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, bizzat ölüm olayının kendisi bir estetik yüce durumudur ve cenaze törenlerindeki ritüelistik dramlarda biz estetik ya da sanat tezahürleriyle karşılaşırız. Bu törenlerde daha çok sanatın söze, terennüme, mimari ve tezyinata taalluk eden şubelerinin geliştiği görülür. Menşei korkunç ve dramatik bir sahne olan cenaze törenleri yavaş yavaş tamamıyla lirik bir karakter almış, birçok kültürde mersiyeleri, duaları, tazarrulları, ağıtları doğurmuş ve muazzam bir söz edebiyatının teşekkülüne kaynaklık etmiştir. Cenaze törenlerindeki dramatik unsur ve ölüm fikri karşısında alınan tavırlar, bir takım dini efsane ya da mitleri yeniden canlandırmamıza sebep olurlar. Bunlar bir taraftan muhayyileye zenginlik verirken, diğer taraftan estetik ifade tarzları üzerine tesir ederler. Kısacası, cenaze törenleri, musiki, şiir, edebiyat, resim ve benzeri sanatların özellikle dramatik bir tarzda hem doğuşunda hem de gelişimde önemli bir rol oynar. Ölüm ve ölümsüzlük karşısında alınan tavırlar ya da cenaze törenleri, içinde barındırdığı estetik heyecanla insanı yeni bir düşünce sahasına götürebilir ve hayatın varoluşsal bir boyutta değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Ölüm ve efsaneleşmiş bir olayın belli bir estetik tutulumla yeniden canlandırılması ya da belli bir nizama uyulmak suretiyle çeşitli sanatların doğması ve güçlenmesinin birçok örneği vardır. Mesela Kerbela hadisesi bunlardan biridir. İslam aleminin en büyük facialarından biri olan Kerbela hadisesi üzerine Şiiler tarafından tutulan matem ve ağlama merasimleri belli bir nizama bağlıdır. Şiiler için söz konusu matem, mezheplerinin önemli bir unsuru olup her Muharrem ayında Kerbela'da yaşananlar onlar tarafından tiyatral bir surette temsil edilir ve halkın galeyanını artırmak için hafızlar tarafından mersiyeler okunur. Kerbela şehitlerinin menkıbelerini canlandırmak ve gelecek kuşaklara yaşanılan dramı varoluşsal bir katılımla yaşatmak için sadece Şiiler değil, Sünnilerin de iştirak ettiği gerek şifahi gerekse yazılı muazzam bir külliyat oluşmuştur. İlk akla gelen Hüseyin Vaiz Kâşifî'nin Ravzat-ül Şühedası, Fuzuli, Şeyh Galip ve Kazım Paşa'nın yazdığı mersiyelerdir. Ritüel dramaya bir örnek de bugün Anadolu'nun bazı yörelerinde ölülerin arkasından ağlayan profesyonel ağıtçı kadınlara rastlanmasıdır. Estetik ve dini çoğulculuk, dini metinlerin estetik yapısı ve ritüel. Estetik yargıların bir yönüyle duyuma, bir yönüyle de süjeye ya da özgürlükler alanına dayanmaları ve ilaveten evrensellik ya da tümellik talebi taşımaları, onların bazı yönleriyle çoğulculukla, hatta dini çoğulculukla ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Dini çoğulculukta ya da çoğulculukla en genel anlamıyla ilahi dinler şeklinde tasnif edilen dinlerin, İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik, tek bir tane olan nihai ve ilahi hakikatin çeşitli şekillerde tasavvur edilip farklı kavramlarla dile getirilmesi ve çoğulculuğun onun karşısında neler yapılabileceğinin birer ifadesi olduğu iddia edilmektedir. Burada bütün dinlerin temelinde bulunan ve hiçbir niteliğe sahip olmayan basit bir nihai ve ilahi hakikat kavramına yer verilerek hiçbir dinin, daha doğrusu hiçbir dini geleneğin tam olarak, yani tıpatıp kavrayıp temsil edemediği, dolayısıyla da doğru olan yegane anlayış ve kavrayış benimkidir diyemediği için, her dini geleneğin anlayış ve kavrayışının farklı olmasına rağmen, eşit düzeyde doğruluk ve haklılığa sahip olduğu bir üst noktaya ve bir üst kavrama dikkat çekilmektedir. Nihai hakikat, dilin, ritüellerin, insani çaba ve araştırmaların tasvir edilemez konusudur. Fakat bu nüfuz edilemezliğine rağmen yine de onun inanç ve ibadetlerinin çeşitliliği içinde bir şekilde hissedilebilen bir gerçeklik olduğuna inanıldığı görülmektedir. Hatta söz konusu his ve tecrübeler oldukça çeşitli ve değişik ifade ya da sembollerle ortaya konulmaktadırlar. Mesela bir uluhiyet tasavvuruna sahip olan bir kişi, kendi uluhiyet tasavvurunun kutsalını ya da tanrısını, alem veya kendisiyle her ilişkilendirmeye çalıştığında, bu inancını muhakkak bazı biçimler aracılığıyla dışsallaştırmak zorunda kalmaktadır. Fakat hiçbir dışsallaştırma kutsalı dile getirmeyi tam anlamıyla başaramamaktadır ve böyle bir anlayış kutsalı ilişkin her dışsallaştırmanın onu yansıtmayacağından hareketle epistemik düzlemde çoğulcu ve hoşgörülü bir anlayışa zemin teşkil etmektedir. Dolayısıyla da kutsalı ifade etmeye çalışan her türlü sanat ve estetik yapı bir bakıma eksik olduğundan bizi çoklukta birlik ya da birlikte çokluk sorunuyla karşı karşıya getirmektedir. İslam teolojisi ve sanatı söz konusu olduğunda kesrette vahdeti görmek ya da vahdetten kesretin nasıl çıktığını temellendirmek varoluşsal bir durum arz etmektedir. Özellikle İslam mutasavvıfları tarafından oldukça detaylı bir şekilde ele alınan bu mesele, yani çoklukta birliği ve birlikte çokluğu görmek, sufilerin hem kendilerine hem de varlıklara daha hoşgörülü yaklaşmalarının en temel nedenlerinden birini teşkil etmiştir. Allah'ın cemal ve celal sıfatının tecellisini her daim varlıklarda müşahede etmeye çalışan bazı mutasavvıfların varlıklara hoşgörüyle bakmalarına ilaveten, gerek Allah'ın cemal ve celal sıfatlarını ibadetlerle ilişkilendirmeleri, gerekse Allah için yapılan ibadetleri birlikte çokluk meselesi merkezinde değerlendirmeleri, kanaatimizce onlar için hem ilahi kaynaklı bir estetiğin hem de tevhid ve kesret konusunun ne kadar ehemmiyet taşıdığını göstermektedir. Estetik yargılar bir yönüyle özgürlükler alanına ait olduklarından, yani tümellik taleplerine rağmen muhatabının ortaya konulan estetik yargının doğruluğunu kabullenme gibi bir zorunluluğu bulunmaması nedeniyle en azından ilkesel bazda çoğulculuğa ve hoşgörüye açık yargılardır. Kısacası dinde olduğu gibi estetikte de zorlama yoktur. Kişi inanmada olduğu gibi estetikte de ister beğenir isterse beğenmez. İbn Haldun, sanatın söz konusu çoğulcu ve hoşgörüye açık yönünü Mukaddime adlı eserinde gelişmişlik, medenilik ve gelişmemişlik, bedevilik bağlamında ele alır. İbn Haldun'a göre sanatlardaki gelişmişlik insanların içinde yaşadığı toplumun gelişmişliğiyle doğrudan alakalıdır. O, mukaddimesinde çeşitli sanat alanları hakkında kapsamlı bir bilgi verdikten sonra özellikle müzik, müziğin yapısı ve müzik aletleri hakkında geniş tahlillerde bulunur. İbn Haldun, bedevi toplumlarda söz konusu sanatların oldukça kaba olduğunu, dolayısıyla da toplumsal birleştirici rolü olan mesela müzik ve edebiyat gibi sanatların bedevi toplumlarda önemli bir yere sahip olmadığını iddia eder. Ona göre sanatlarda gelişmiş toplumlar aynı zamanda medeni toplumlardır ve medeni toplumların da en önemli özelliklerinden biri onların başkalarına, diğerlerine hoşgörülü yaklaşabilmeleri ve yaşama hakkı tanıyabilmeleridir. Bu, bize aynı zamanda İbni Haldun'un sosyal sınıfları tasnifte sanatı ve estetiği belirleyici bir ayraç olarak kullandığını da göstermektedir. Fakat her şeye rağmen, yani sanat hakkındaki tahlillerine rağmen İbni Haldun, medeni toplumların sanatlara vukufiyetini ve diğer gamlığını, hoşgörülülüğünü asla olumlamaz. Çünkü bu hususlar bir toplumun dışarıdan, özellikle de gelişmemiş toplumlar tarafından saldırıya açık olması demektir. Bu yüzden İbni Haldun, müzik ve diğer sanatlarda ilerleyen çoğulculukçu gelişmiş toplumların mutlaka zaman içinde çözülerek yıkılacağını, burada da en önemli rolün, yıkma rolünün sanatsal tarafından gerçekleştirileceğini savunur. Benzer bir muhakeme sonradan neredeyse aynıyla Gigi Rosenau tarafından da kabul edilecektir. Biz daha önceki bölümlerde Rosenau'nun düşüncelerini tahlil ettiğimizden burada söz konusu iddialar üzerinde durmayacak, estetiğin çoğulcu yapısını değerlendireceğiz. Estetik yargı iç yapısı gereği çoğulcudur. Çünkü güzelin farkına varma, güzeli ayırt edebilme bir yönüyle sosyal duygu ya da duygulara işaret eder. Bu da öznenin başkasını, değerini tanıması anlamına gelir. Estetiğin ve sanatların her dönemde kişisel ya da toplumsal değerlerin ve hafızanın taşıyıcılığını üstleniyor olması yüzünden tanımanın veya bir başkasını anlamanın mevcut durum kadar geçmişinde de değerlendirilmesini gerektiriyor olması sebebiyle sanatların çoğulcu yapısının günümüzle sınırlandırılamayacağı açıktır. Sanatçıların insanı insana göstermek ve böylece dünyayı daha insanlaştırmak gibi bir görevi vardır. İyi sanat ya da gerçek sanat, insanı insana gösteren ve insanı insan hakkında bilinçli kılandır. Sanatta güzel her şeye rağmen, yani tüm çeşitliliğine ve karmaşıklığına rağmen bir birliğe ulaşmak ister. Bir sanat eserini meydana getiren kadar bizler de bir sanat eserini temaşa ettiğimizde tercihlerimizden, önyargılarımızdan, herhangi bir konuda tuttuğumuz taraftan vesaire kurtulduğumuzu hissederiz. Ama burada bile çevremizdeki varlıklara ilişkin gerek tecrübi, gerek zihni bilgimiz ne kadar genişse eser karşısındaki temaşamız ve diğer gamlığımız da o kadar geniş olacaktır. Estetiğin yapısı gereği çoğulcu ve hoşgörüye açık olması, dinlere inanmanın da en azından teoride bir zorlanmayı gerektirmemesi, ikisi arasında bir benzerliği çağrıştırmasına rağmen muhakeme düzleminde, bir din ne kadar çok estetik unsur barındırıyorsa o kadar çoğulcu ve hoşgörüye açıktır diyebilir miyiz sorusunu akla getirmektedir. Bu sorunun tahlili ayrı bir çalışma konusudur. Fakat yine de estetiğin veya sanatın bir din ya da mezhebin içine sokulmasının kalıplaşmışlığı önleyeceğini ve dogmalara esneklik kazandıracağını söylemek yanlış olmasa gerektir. Luther'in dine mistisizmi ve sanatı sokarak böyle bir şey yaptığını ya da başardığını iddia edenlerin sayısı az değildir. Ama bununla birlikte vahye dayanan dinlere inananların insanı ve bütün varlıkları yaratan Tanrı'nın insanın doğasını dikkate almaksızın estetik doğası da dahil emirlerini vahyetmeyeceğini samimiyetle kabul ettiklerinin de akılda tutulması gerekir. Bu bağlamda yani Tanrı'nın insanın estetik doğasını dikkate almaksızın vahyetmeyeceğine inanan Müslümanların Allah'ın peygamberine vahyettiğine inandıkları, Kur'an-ı Kerim'in sadece bir ilahi kelam, yalın bir fikri muhteva taşıdığını düşünmedikleri, Kur'an'ın olağanüstü güzellikte bir nazma ya da estetik yapıya da sahip olduğunu kabul ettikleri müşahede edilmektedir. Onlara göre Kur'an'ın nazmındaki bedi ve bedihi güzellik, okuyan ve dinleyenlerin derhal fark edebilecekleri bir açıklık ve çarpıcılıkta tecelli etmektedir. Cümlelerin kuruluşu, kelimeler arasındaki uyum, söz dizimindeki ritim ve musiki, çeşitli söz sanatlarının harikulade bir şekilde uygulanması Kur'an'ın nefes kesen özelliklerindendir. Elmalılı Kur'an'ın bu yapısını şöyle ifade eder. Nazm-ı Kur'an nasıl bir nazımdır? Herkesin bildiği haberlerin, seslerin en güzellerinden, yerine göre en güzel namelerden, bütün Arap'ın bildiği ve dolayısıyla bütün insanların anlayabileceği kelimelerin en güzellerinden seçilerek, Allah'tan başka kimsenin yapamayacağı canlı bir nesç ile dizilip dokunmuş, lafız, mananın mana, lafzın aynesi halinde namüttenahi itimatı beyan ile parlatılmış. Haydi bunun Allah'tan indirildiğinde şüpheniz varsa Allah'tan başka bütün güvendiklerinizi çağırarak ve hatta ins ü cin bir araya gelerek bunun hatta bir suresinin mislini yapın. Fakat imkanı yok yapamazsınız diye bütün cihana meydan okuyan gayet basit bir teklif ve gayipten kati bir ihbar ile sahayı şuhuda gelmiş her ayeti bir sehli mümteni olan öyle icazkar bir nazımdır ki hiç Arabi bilmeyen bir kimseye bile okunduğu zaman tatlı ve güzel bir kelam olduğunu duyar. Resim ve ritüel ilişkisi. İnsan kavrayamadıklarını kavrayacağı bir şeye indirgediğinde ya da bildiği şeylere benzettiğinde sorusunu ya da sorununu çözdüğünü zanneder ve rahatlar. Salt tefekkür zemininde kalındığında zihnimizin ve belleğimizin zayıflığından dolayı kaybolacağını düşündüğümüz inanç ve değerlerin korunabilmesi için çareler ararız. Süje söz konusu çareyi dışlaştırmada yani en genel anlamıyla düşündüklerini ve inandıklarını ifade ederek ses, ton, boya, mermer, odun ve benzeri fizik varlıklarda dışa vurmakta bulur. İnsan doğasının bu özelliği bize onun her dönemde güzel görünümlü nesneleri, tatları, hoş sesleri sevmesinin Tanrı'yı sevmesinden daha kolay olduğunu düşündürür.